Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. lem'a 13. nota. Evet, medar iltibas olmuş olan 5 meseledir. Birincisi, tarik-ı hakta çalışan ve mücahede edenler. Bu cümleyi biraz net anlamamız lazım ki ondan sonra gelenler daha iyi anlaşılsın. Bir defa çalıştığımız, mücahede ettiğimiz yol hak yol olmalı. Tarik-i hakta çalışanlar. Bu önemli. Eğer bizim çalıştığımız yol hak değilse, bizim hedefimiz ve gayemiz hak olsa bile o yol meşru olmadığı zaman neticeyi de gayri meşru yapar. Onun için tarik-i hakta çalışan ve mücahede edenler, bu çok önemli bir prensip. Diyelim ki evlilik meşru bir hükümdür. Hedefiniz evlilik. Bayan olsun, erkek olsun fark etmez. Ama bu evlilik hedefine giderken kullanılan yol nikah olursa o zaman hedef helal oluyor. Demek ki yol, tarik dediğimiz şey helal ve meşru olursa neticesi de helal ve meşru oluyor. Ama nikahsız bir evlilik olursa o zaman evliliği haram yapıyor. Demek ki tarik-i hakta çalışanlar cümlesi ve mücahede eden cümlesi, bir defa yaptığımız iş hak olmalı. Peki bu tarik-i hakta çalışanların karıştırdığı konu ne? Şimdi onu açacak. Evet, hak yolda çalışıyoruz ama orada bir olayı karıştırıyoruz. O da şuymuş, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Aslında burada iki tane mesele var, belki de üç tane. Birincisi, ikiye ayırırsak, İnsanların kendilerine ait olan görevler, vazifeler, sorumluluklar, Allah-u Teala'nın onlara yüklediği vazifeler, görevler ve onların işleri, buna biz daire-i ubudiyet diyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'a ait, onun tabiri caizse şuunatını ve rububiyetini ilgilendiren alan. İşte bizler hak yolda çalışırken kendi alanlarımızı, yani ubudiyet ve kulluk alanlarını aşıp rububiyet ve şuunat-ı ilahi alanlarına müdahale etmeye kalkıyoruz. Güya. Hakikaten müdahale mümkün değildi zaten. Ama işlerimizi onlara bina ediyoruz. İşte mesele burada, karıştırılan mesele bu. Halbuki tarikatta çalışan ve mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, bu bir, bize ait olan. İkinciyi de ikiye ayırdı Üstad Hazretleri. Bir, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüyor. Açacak güzel örnekler gelecek inşallah. Cenab-ı Hakk'a ait olan vazife. Bir böyle, bir de ikincisi, yapacağı işi, yani ona bina ederek, ona bina ediyor. Nasıl ona bina ediyor? Mesela, bir insanın kalbindeki hidayeti yaratmak kime has? Allah'a has. Demek ki insanların kalplerinde hidayeti yaratmaya haşa, Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yetmez. Olayın bir boyutu var. İkincisi, peki anlatırken ne diye anlatıyorsun? Ya da hakikati buna ulaştırırken niyetin ne? İman etsin diye. Ona bina ediyorsun. Kabul etsin diye. Öyle değil. İşte burada karıştırmalarımız burada başlıyormuş. Evet. Güzel bir ders tabi. Cenab-ı Hak sadece bu konularla ilgili değil. Yani bizim ister siyasetle, ister ekonomiyle, ister itikadi konularla, ister ameli konularla, isterse daha orijinalini söyleyeyim, ailevi meselelerle, bir öğretmenin öğrencisiyle, bir babanın evladıyla, bir kocanın eşiyle, bir kadının kocasıyla fark etmez. Yani hayatın bütün alanlarını ilgilendiren çok önemli bir itikadi mesele. Bu sadece böyle fikri bir mesele değil. İtikadi, inancımıza taalluk eden, imanımıza zarar veren veya imanımızı kemale erdiren yetmedi. Hayatımıza huzuru veren veya huzursuzluk meydana getiren gibi yetmedi. Bize şevk, lezzet, gayret veren veya ümitsizlik, yeis, karamsarlık, bitkinlik veren. Hepsi bunlara dayanıyor. Bu iki konuyu net anlayamadığımız zaman bütün olumsuzluklar bize, bu iki meseleyi güzel anladığım zaman bütün huzur, saadet ve mutluluk bize. Evet, burada güzel bir bu mevzuyu böyle somutlaştıralım. Sonra üstadımın iki tane örneği var. Birisi Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili, bir de Celaleddin Harzemşah'la ilgili. O iki örneğe geçmeden bir somut bir örnek verelim. Konu daha anlaşılmasına vesile olsun. Diyelim ki Allah-u Teala bize bir ağaç ikram edecek. Lütfundan bize bir ağaç ikram edecek. Burada Allah'ın bizden istediği görevler var. Bir, tohumlarınızı ıslah etmeniz lazım. Size ait görevler bunlar. İkincisi, tarlanızı tohuma elverişli hale getirmeniz gerekiyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, bu ekecek tohumu nasıl ekileceğini de bilmeniz gerekiyor. Uzmanlık alanı. Bunlar hep uzmanlık alanları. Bunlar Allah-u Teala bilenlere sorun. Uzmanlara sorun diye Kur'an-ı Kerim'de gerek itikadi konularda gerekse Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kevni konularda, ameli konularda fark etmez. Üçüncüyü de yaptık. Nasıl ekileceğini. Peki ne zaman ekilmesi gerekiyor? Bir de zamanını iyi ayarlamak lazım. Diyelim ki tohumu ıslah ettiniz. Tarlayı o tohumun ekileceği hale uygun bir şekilde getirdiniz. Hazır. Ve uzmanın ekilmesi uygun gördüğü şekilde ektiniz. Ve zamanını da ayarlayarak yaptınız. Ne zaman ekilmesi gerek? Peki ondan sonra suyunu da verdiniz. Gübresini de attınız. Dışarıdan gelecek zararlı şeylere karşı koruma altına da aldınız. Bundan sonra toprağın altına girip çekirdeği ağaç yapmaya çalışmak nasıl? Bak şaşırdık değil mi? Ya böyle şey mi olur kardeşim? Bakın bu kevni işlerde nasıl ki biz insanlar olarak üzerimize düşenleri yapıp neticeyi Allah'a bırakıyorsak, demek ki ben bir müminin kalbine bir iman çekirdeğini, bir iman tohumunu atmak istiyorsam, bir defa ehli sünnete uygun ıslah edilmiş fikirlerim olmalı. Yani fikir tohumlarım ehli bid'a tohumlarından olmamalı, hak olmalı. Ehli küfür tohumlarından da olmamalı. Ehli sünnet çizgisinde ıslah edilmiş bir tohum olmalı. Sonra o tohum atacağım tarla hazır mı? Yani insanın benimle konuşmaya, benim dediklerimi dinlemeye, anlamaya hazır mı? Kalp dediğimiz tarla müsait mi? O da diyelim ki hazır olmuş. Peki ben bunu o insana nasıl anlatacağımı biliyor muyum? Öyle anlatmalıyım ki kavl-i leyinle aklına ve kalbine hitap edecek, onun benimsemesini sağlayacak güzel anlatım tarzına sahip miyim? O da tamam. Peki adam buna müsait mi o esnada? Zamanı mı, yeri mi? Bunlar da bulduk, yaptık ve iman tohumunu şefkatle, merhametle, acıyarak o kardeşimizin kalbine attık. Bu artık niye inanmadı? Yok ben inansın diye yapıyorum dediğimizde Allah korusun şuunat-ı ilahi alanına girmiş oluruz. Tehlikeli. O çekirdeğin, iman çekirdeğinin o kalp tarlasından yeşerip ağaç olmasını sağlayacak Allah'tır. İşte insanlar kendilerine ait olan alanları aşıp rububiyet-i ilahi alanına müdahale ettiklerinden iltibas ediyorlar, karıştırıyorlar. Evet. Çok harika bir ders. Biz bunu gerçekten bir formül gibi görüyoruz. Bir formül. Bu formülü iyi öğrenirsek inşallah hayatın bütün alanlarında rahat bir şekilde bunu uygulayabiliriz. Bir tane örnek. Edebüddin ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a demiş, itiraz edip demiş, madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir, değil mi? Bu bizim genellikle Müslüman kardeşlerimizin muhatap olduğu metotlardandır. Ve bu metot şeytandan alınmıştır. İblisten alınmıştır. Mantığı tersinden çalıştırıyor. Yani cerbeze diyoruz biz buna. Cerbeze yaparak beyazı ak, beyazı siyah, siyahı beyaz gösterecek derecede insanların kafalarını bulandırıyorlar. Dikkat edin. İslam'a karşı olan, kafasını çalıştığını zanneden bazı insanlar hep giriş cümlelerinden bize tokat vururlar. Bizi orada mağlup ediyorlar. Onun için giriş cümleleri, başlangıç cümlelerine çok dikkat etmek lazım. Ne diyor şeytan burada, iblis? Madem her şey kader-i ilahi iledir, öyle değil mi? Her şey ecel ve her şey kader-i ilahi değil mi? Öyle diyoruz değil mi? Allah her şeyi biliyor. Nasıl olacağını. Allah'ın bildiği şey değişmez. Tamam. Buradan girerek nasıl vartaya düşürmek istiyor? Sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Ama muhatap peygamber. Peygamber olunca tabi Allah-u Teala her insanın derecesine, kapasitesine, kabiliyetine ve makamına göre imtihan eder. Peygamberlerin maruz kaldığı imtihanları bir evliyada olsa, peygamber olmayan insanlar muhatap olsa kaldıramayabilirler. Tabi. Veya evliyanın muhatap olduğu bir imtihanı âmi bir mümin muhatap olsa altında ezilebilir, kaldıramayabilir. Ne gibi? Matematik. Her okulda var. Matematik profesörü olan bir adam ilkokul öğrencilerine herhalde doktora sorusunu sormaz. Değil mi? Ama doktor öğrencisine de ilkokul sorusunu sorsanız o da terakkisi durur. O da terakki edemez. Demek ki Allah-u Teala hangi kulunun hangi seviyede olduğunu en iyi bildiğinden onun seviyesine ve terakkisine müsait sorularla muhatap kılıyor. Ona uygun şeytan musallat ediyor. Ama böyle bir İsa Aleyhisselam peygamberi de elbette Cenab-ı Hak böyle ağır sorularla muhatap etmiş. Şimdi burada şeytan şunu demek istiyor. Sen Allah'ı dene. Nasıl Allah'ı deneyebilir? Nasıl Allah'ı tecrübe edebilir insan? Yani İsa Aleyhisselam yüksek bir yerden atlayarak haşa Allah'ım bakalım ben ölecek miyim ölmeyecek miyim demesini istiyor. Bir Müslümanın, bir insanın Allah'a böyle bir denemeye tabi tutması mümkün müdür? Ne yapacak bir kul? Ben Allah'ın verdiği hayatı korumakla mükellefim. Düşerim, düşmem iradem dışı. Başıma bir şey gelir gelmez. Ben ona karışmam. Ama ben kendim hayatımı Allah'ın verdiği imkanlar ölçüsünde korumakla mükellefim, sorumluyum. Onun dışında haşa ben bakalım arabanın altına atayım, ölür müyüm, ölmez miyim? Ben bir zehir içeyim bakalım, ölür müyüm, ölmez miyim? Ben şöyle yapsam böyle yapar mısın ya Rabbi der gibi Allah'a karşı bir imtihan tarzına girmek Allah muhafaza çok tehlikeli. Onun için kul böyle bir duruma ve tavra giremez. Ne demiş İsa Aleyhisselam? İnne lillahi en yahtebira abdehu. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Öyle değil mi? Allah-u Teala kullarını tecrübe eder. Ta ki onlar kemale ersinler, terakki etsinler. Ne gibi? Bir çekirdeğin tarlaya tohumun atılması ve onun içinde bulunan ağaçlık potansiyelinin ortaya çıkması için bizim yaptığımız gibi atarız çekirdeği tarlaya. Buradaki niyetimiz çekirdeğe zarar vermek değildir. Çekirdeği gömüp boğmak değildir. Çekirdeğin ağaç olması için onun uygun olduğu bir ortama gömmektir, atmaktır ta ki ağaç olsun. Bir çekirdeklik mahiyetinden ağaçlık mahiyetine inkılap etsin, terakki etsin, teali etsin. Düşünün bir hurma çekirdeğini, bir de hurma ağacını. Demek ki Allah bizi de dünya toprağına gömmek suretiyle içimizde bulunan potansiyel özelliklerin ortaya çıkmasını istiyor. İşte onun için bizi imtihan ediyor. Peki kul nasıl Allah'ı imtihan edecek? Haşa. İfade edebildim mi? Ya. Onun için İsa Aleyhisselam meseleyi kökünden çözmüş ve aynı zamanda da burası önemli. Aynı zamanda da iblise mükemmel bir ders vermiş. Ama iş işten geçmiş iblis için. Onun için o demişti ki Allah'ın imtihanı karşısında, hadi görelim bakalım Adem'e secde edecek misin, etmeyecek misin? Allah imtihan etmişti. Ama şeytan bu imtihanı kaybetti. Bu sefer Allah'a itiraz vari, edebe aykırı, kulluğa aykırı itirazda bulunmuştu. Ben ondan daha üstünüm. Çünkü ben ateşten yarattım, onu topraktan. Öyleyse niye ben ona secde edeyim? Ya Allah muhafaza. Onun için demek ki bir itikadi konu öğrendik. Allah kullarını tecrübe eder, dener onların iyiliğine, onların menfaatine. Ama kul, kulluk şuurunda ve bilincinde olarak haşa, Allah'a karşı bir böyle deneme, imtihan tarzı içerisine giremez. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil. Bu da güzel bir şey. Hani bazı insanlar hakkı olmadığı halde birilerine zarar verebilirler. Onun için kul hakkı çıkıyor değil mi? Zarar veriyor adama. Hakkı değil ama hadsizlik yapabiliyor. Bir insanın, bir mahlukun Allah'a karşı böyle bir hakkı olmadığı gibi zaten o haksızlığa girse de bir hadde de bulunmuş olmaz. Yani haşa Allah'a bir zarar vermiş olmaz yani. Ya kendine zarar verir. Onun için hem diyor hakkı değil hem de haddi değil ki Cenab-ı Hakk'a karşı tecrübe, Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin? Yani bakalım ben yüksekten atayım kendimi. Bakalım düşer miyim? Düşersem ölür müyüm? Ölmez miyim? Haşa böyle bir atmosfere, böyle bir havaya insan bırakın hareket halinde his dünyasında bile girmemeli, giremez. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir. Ubudiyete münafidir. Fesübhanallah. Demek ki edepsizlik, edebe aykırı olmak sadece toplumsal hareketlerde değilmiş. Yemeğin bir adabı var. Toplumsal bir adab var. Yürümenin adabı, oturmanın adabı, konuşmanın adabı, insanlarla ikili ilişkilerin adabı, değil mi? Evladın babaya adabı, kadının kocaya, kocanın kadına karşı adapları. Demek ki insanların Allah'a karşı adabı varmış. İtikadi olarak yanlış düşünce İtikadi edepsizliktir Allah'a karşı. Demek ki Allah-u Teala bizi peygamberler göndermek suretiyle inanç noktasından adab öğretiyor. Nasıl Allah'a inanacağız? Allah'ı nasıl bileceğiz? Allah'a karşı düşüncelerimiz, hareket tarzımız, his dünyamız, kalp dünyamız, muhabbet dünyamız değil mi ya? Nasıl olacak? Ve Sübhanallah. Onun için diyor Allah'a karşı böyle bir imtihan tarzına girmek hem diyor ubudiyete münafidir, kulluğa aykırıdır, hem de adaba, edebe aykırıdır. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Burada ince bir sır daha var. Ondan sonra ikinci örneği okuyacağız inşallah. Bir defa Allah-u Teala insanların kendi üzerine düştüğü vazifeleri yapmalarını onlar için bir ibadet kabul ediyor. Bu önemli. Bakın bir tane örnek vereyim bununla ilgili. Önemli bir ölçü. Cuma suresinin sonunda geçen bir ayet var. İkinci sayfasında. Cuma günü namaz için camiye çağrıldığınızda, zikre çağrıldığınızda. Evet. Namaza koşun. Namazı kıldık. Peki namaz bitti. Ne yapın diyor Allah? Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan, kereminden isteyin. Fesübhanallah. Bakın namaz kılmak da ibadettir. Şer'i ibadet. Şeriatın bizden istediği bir ibadet. Cuma namazına, cuma saatinde çağrılınca cuma namazı üzerine farz olan kardeşlerimizin o namaza gitmeleri farzdır. Eğer cuma namazı üzerine farz olduğu halde cumaya gitmiyorsa haram işlemiş olur. Alışveriş yaparsa haram işlemiş olur. Daha söyleyeyim. Ne yaparsa haram işler. Evet çünkü o saatte nereye gitmesi lazım? Camiye gitmesi lazım. Peki arkasında bakın, ibadeti yaptık. Büyük bir farz ibadeti yerine getirdik. Arkasından diyor ki Allah-u Teala bu sefer de kevni ibadet. Haydi bu sefer Allah'ın fadlından, kereminden isteyin. Dağılın yeryüzüne. Allah. Peki şimdi burada biz Allah'ın fazlından isterken usulümüz ne olmalı? Sadece kendi üzerimize düşen vazife yapacağız. Netice Allah. Dolayısıyla benim Allah'ın koyduğu kurallara, kainata koyduğu kurallara uygun olarak çalışmam da ibadet. Biz burada hata ediyoruz. Yani ben tarlaya tohum ekerken ağaç alacağım diye ekersek bu bize zarar veriyor. Hayır. Ağacı verici olan Allah'tır. Ağacın meyvesini yaratacak da Allah'tır. Ben ona karışmıyorum. Ben sadece üzerime düşen vazifeyi yapmakla mükellefim. Bir evlat, hani herkes çocuğunun dindar olmasını ister. Hatta kendisi dindar olmasa da çocuğun dindar olmasını istiyor. Öyle babalar bilir bunu değil mi? Kendisi düzgün dürüst olmasa da çocuğunun dürüst olmasını ister. Ama onu dürüst yapmak bizim işimiz değil. Onu namaza başlatmak da bizim işimiz değil. Onun namaz kılmasını sağlamak da bizim işimiz değil. Onlar hep yanlış yerlere gidiyoruz. Benim işim namazı güzel bir şekilde yapmam önce. Fiili örnek olmam. Üsve-i hasene ya, güzel örnek, numune insan olmak. Sonra o çocuğun anlayışına uygun o namazı anlatmak. Ona namazı kılacak ortam hazırlamak. Belki icap ederse haberi yokken onun ağlamak onun için, üzülmek. Arkasından namazı kılmayı ona bırakmak. Yoksa ne ona biz namaz kıldırabiliriz, ne de onun namazı kabul edecek bir şekilde onun iradesini elinden alabiliriz. Öyle bir hakkımız yok. Haddimizi değil zaten. Dolayısıyla bizler üzerime düşen vazifeyi yapmakla mükellefiz. Rububiyeti ilahi alanına girmeye hakkımız ve haddimiz yok. Bakın bunu anlayanlardan bir tanesi de Celaleddin Harzemşah. Bizim başımıza bir olay geldi. Yukarıda çekim yapıyoruz. 40 dakika falan bir çekim yaptık. Hemen geldi kardeş, dedi ki abi herhalde dedi çekim şeyine basmamışız kameraya. Nasıl yani? Birden dedim ki demek ki dedim 40 dakikalık ahirete Allah-u Teala sadece meleklere dinletecek bir ders yaptırmış bize. Emin ol öyle rahatladım ki. Öyle rahatladım. Bakın şimdi. Ben bunu insanlar dinlesinler. Bu dersi alsınlar. Bak hedef o olsa. Kabul etsinler. Bak ne kadar ümitsizliğe düşecektim. Ya zayıf kardeşim, buna kızacaktım. Kendime hayıflanacaktım. Ama öyle değil. Benim vazifem oraya oturup onu konuşmaktı. Usulüne uygun vazifem neyse yapıyordum. Kardeşim hatası olmuş olmamış. O onun problemiydi. Ha, olmuş bir şekilde tedbir alınır, devam edilir. Biraz sonra dedi ki abi yok dedi, hata yokmuş. Öyle şey oldu ki birden yani tam aynı anda Cenab-ı Hak. Hakikaten hayat bundan ibaret. Bak bir adam bir ömür boyu çalışır. Ya elinde olan olmayan bir nedenden bakarsın bir günde sıfırlar. Ya sen para kazanmak için mi çalıştın? Hedefin o ise bak hapı yuttun. Dengeyi kaybedersin, belki Allah korusun, psikiyatrik hasta olursun. Belki de Allah muhafaza Cenab-ı Hakk'a farkında olmadan isyancık bir havaya girebilirsin. Bir öğretmen talebelerine bir dönem boyunca öyle mükemmel kendine göre, öyle harika ifadelerle dersini anlatıyor ki sene sonunda bakıyor kaç tanesi şey olmuş. Belki hiçbiri istifade etmemiş. Zayi mi oldu? Zayi olmadı ki. Ama illa bunlara ben bunu kabul ettireceğim, illa bunları başarılı yapacağım diye yaparsa o zaman yanlış alana giriyor. Aynı durum ticarette, ekonomide, siyasette bizim kabul ettirmek gibi bir görevimiz yok. Mesela meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddi defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah. Bunu örnek vermesi orijinal. Celaleddin Harzemşah hakikaten çok az ordularla birçok defa o zaman şeyin ordularını, Cengiz'in ordularını ki en büyük ordulardan birisi, imparatorluk biliyorsunuz, dünyanın birçok yerine hakim olmuş, çok da zalim ve gaddar bir hem kendisi hem ordusu. Ama Cenab-ı Hak bu mübarek zatı birçok defa onun ordusunu mağlup etmeyi nasip etmiş. Hatta tarih kitaplarında yazıyor. Bu zat öldükten sonra inanmamışlar Moğollar bunun öldüğüne. Yıllarca ha şimdi bize baskın yapacak, yine ölmemiştir, yine bir yerden çıkar gelir bu diye o kadar insanların kalplerine korku sindirmiş Allah. Şimdi bu zatın bu muvaffakiyeti, onların üzerindeki bu tesiri yaratan kim? Allah. Peki bu ne yapmış da Allah-u Teala bunu bu işte böyle muvaffak kılmış? Onun yaptığı şuymuş. Meşhurdur ki, evet, Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken vuzerası, etbaa ona demişler. Hani vezirleri, yardımcıları, onun işte askerleri, etrafındakiler demişler ki sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. Bakın, muzaffer olmak, zafer elde etmek, üstün gelmek. İkisini de kime veriyorlar? Harzemşah'a, Celaleddin Harzemşah'a veriyorlar. Halbuki üstün gelmek de, galip getirmek de Allah'ın fiili. Allah'ın fiil isimlerine müdahale var burada. Bakın basit bir örnek vereyim. Sen falan doktora git, he, şifa bulursun. Nereye bağladı? Doktora bağladı. Kimin işine karıştı? Rububiyetin işine karıştı. Sen gel hallederim. Nasıl yani? Ne halledersin? Gel kardeş üzerime düşeni yapalım. Gerisini Allah bilir. Allah verirse de hayırdır. Vermezse bak mesele bu. Verdiğinde hayır olduğunu da bilmiyoruz. Vereceğini de bilmiyoruz. Öyle çok geniş alanlar var ki burada. Öyle geniş alanlar var ki. Fesubhanallah. Şimdi böyle demişler ona, sen demişler artık bu orduyla, bu şey hal ile hem muzaffer olursun hem de galip geleceksin. Allah seni galip getirecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Allah'ın yolunda cihat etmeye vazifedarım. Allah cihat edin diyor. Ben de elimdeki imkanları kullanarak ordumla cihat etmeye görevliyim. Benim vazifem bu. Peki sonuç? Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Yani zafer elde edersek de ondandır, kaybedersek de ondandır. Ne kadar güzel, öyle harika bir şey ki bu. Şimdi diyelim ki kaybettik. Ümitsizlik olur mu? Hayır, benim görevim cihattı. Tekrar cihat ederim. Ne kadar güzel. Benim görevim cihattı, yeniden cihat ederim. Peki, galibiyete şartlandık. Ne yapacak o zaman? Ya galip olmadık, bitti bizim işimiz. Ümitsizlik. Bu böyle. İki, benim vazifem cihat etmektir. Allah muzaffer kılarsa, onun bileceği bir şey, zafer elde edildi. Gurur olur mu? Ne diyecek? Allah'ım ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen lütfettin. Çünkü ondan bekliyordu ya. Sonuç ondan biliyor ya. Bitti. Ona bağlamamıştı. Dolayısıyla hakikaten ben vazifemi yaparım. Neticeye karışmam. Zaferi elde etmek veya mağlup olmak, başarılı olmak, başarısız olmak fark etmez. Onların tamamı Allah'a ait olduğundan hem ümitsizlikten kurtarıyor bizi başarısız olursak, böylece yeni bir gayretle, ibadet şuuruyla tekrar başlıyorsunuz. Himmetiniz âli tutuyorsunuz. Eğer Allah zafer, başarı nasip ederse, gurur, enaniyet, benlik, o zafere sahiplenmek gibi bir yanlıştan da kurtuluyoruz. Ne kadar harika değil mi? Hangi konularda? Her konuda. Hayatın bütün alanlarında. Allah bir ders yaptım diyor, ertesi namaza başlattım. Ya, gitti. Peki 10 kere anlattın, başlamadı. Niye başlatamadın? Demek ki başlatamayan da sen değilsin, başlatan da sen değilsin. Ama başlatmaya eğer şey yaparsan, odaklanırsan, başladığı zaman gurura girersin, Allah'ın fiilini kendinden zannedersin, gizli şirke girersin. Eğer namaza başlamazsa kardeşimiz, bu sefer de bir de anlatmazsın. Aa, kaç kere çağırdım derse gelmiyor. Boşa mı gitti? Her davetin ibadetti. 10 kere mi davet ettin? 10 sevap aldın. 11. de 11. oldu. 12. de 12. oldu. Ya ne kadar güzel değil mi? Buyur abi. 1'e 10 sevap. Bununla ilgili çok orijinal bir örnek var Üstad Hazretlerinden. Diyor ki bazı peygamberler gelmişler. Kendilerine birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde peygamberlik vazife-i kutsiyenin bütün sevabını tam almış. Şimdi ne kadar enteresan değil mi? Buna bir somut örnek verelim. Güneş doğdu. Işığını biliyorsunuz. Malum. Bütün yeryüzündeki ışık şeyler, aynalar yüzlerini kapatsalar. Bizim okyanuslar da yüzlerini kapatsalar güneşe, perde çekseler. Güneşin ışığı azalır mı? Ya ne kadar güzel değil mi? Siz iman hakikatlerini, iman güneşlerini anlatın. Namaz güneşlerini açın. Allah o namazın hakikatini, neyse sevabı sana veriyor. Adam perdelemiş, açmıyor. Kendi problemi. Acı ona. Şefkatle yaklaş. Acaba bir yerde bir eksiğim mi vardı, onu düzelteyim diye düşün. Bu da ayrı bir konu. Burada da iki tane risk var. Birincisi, demek ki alıcıları yok adamın diyerek hatayı ona vermek de tehlikeli bir durum. Hani kaç kere anlattım, herifin alıcıları yok. Bak bu da çok büyük risk, tehlikeli yani. Allah muhafaza. Bu da işte buradan giriyor. Allah'ın rububiyet alanına müdahale etmeye. Hayır kardeşim, benim vazifem anlatmaktı. Belki bir yerde eksik yaptım, bir daha düşüneyim. Emin olun var ya, bu ticari işlerde de böyle, siyasi işlerde de böyle, imani, itikadi konularda da böyledir. Hayatımızda böyle yaşarsak rahat ederiz. Zaman zaman bana söylüyorlar. Ya ne kadar rahat bir adamsın. Ya ne yapalım? Ya dünya kaynıyor. Ya kaynasın. Ne yapalım ya? Ya hani bir şey bekliyor böyle. Bağırayım, çağırayım. Harus ne yapayım yani? Hakikaten ne yapalım yani? Eğer ilmim varsa soruya cevap yazarım. Ya da bir yazı yazarım. Gazetelerde, internette yayınlarım. Konuşma kabiliyetim varsa gider bir yerde konuşurum. Birilerine nasihat etme, tavsiyede bulunma imkanı varsa onu tavsiyede bulunurum. Ondan sonra ellerimi açarım. Ya Rabbi bu tohumları yeşert. Bu ağaçlardan meyveleri yarat. Tatlandır, renklendir, kokulandır, güzelleştir. İbadet yapıyorum yani. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Ne zaman? Ölünceye kadar. Olay bundan ibaret yani. Onun için Allah'ın rububiyet alanını kendi üzerimiz alarak, kendi vazifemiz gibi telakki ederek altında ezilmeye niye kendimize işkence ediyoruz yani? Hem itikadi anlamda zarar veriyoruz kendimize, hem de psikolojik anlamda hayatımızı rezil kepaze ediyoruz. Yani. Hiç gerek yok. İşte bu zat. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesi. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla. Bu çok önemli. Risale-i Nur'da şu cümle geçer. Teslimiyet, teslimiyet. Mesela bir cümlesini söyleyeyim. İman tevhidi, tevhid teslimi. Oradaki teslimi daha iyi anladık burada. Demek ki teslim demek Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uymak demekmiş. Vazifemizi yapmak demekmiş. Teslim buymuş. Arkasından tevekkül gelecek. Oldu değil mi? Teslim Allah'a öyle kuru kuru bir teslimiyet değil. Haşa. Yani teslim olduk Allah'a. Öyle değil. O tevekküldür aslında. Teslimiyet esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uyduktan sonra neticeyi Allah'a bırakmak, neticeyi Allah'tan bilmek, şükrümüzü ona yapmak, iyilikleri ondan bilmek, o kadar ya. İşte diyor bu sırrı teslimiyeti, yani vazifesini yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakma ruhunu iyi anladığından diyor. Evet, harika bir surette, harika diyor, dikkat edin. Keramet karane yani. Normal şartlarda iki kuvvetin denk olmaması ve o Moğol ordusunu, böyle bir ordunun mağlup etmesi normal standartlara göre mümkün değil. Öyle görülüyor. Ama keramet karane, Cenab-ı Hak o sırrı anladığı için o zatı birçok defa diyor muzaffer olmuş. O zafer, Allah o zatı böyle Moğol ordularını perişan etme nimeti nasip etmiş. Öldüğü halde hayattaymış gibi korkuyorlarmış. İnanmıyorlar öldüğüne. Ha şimdi çıkar bir yerden yine bizi perişan eder diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir özelliğidir bu. Düşmanları adını duyunca korkarmış. Peygamberimize has bir özellik. Ama demek ki ümmetinden de bazı kullarına böyle özel lütuflarda bulunmuş Allah-u Teala. Peygamberimizin hürmetine. İsmi anılınca düşmanları korkuyor. Asıl bir şeyse. Demek Allah-u Teala vazifesini yapıp diğeri, hani derler ya vekil. Vekil ne demek? Benim işimi üzerine bıraktığım zat demek. Değil mi? Vekil o demek yani. Ben kendime vekil tayin ettim. Vekil yaptım o zatı demek. İşte burada hasbunallah ve ni'mel vekil demiş oluyoruz. Allah bize kafidir. Ne güzel vekil. Ama bir şartla. Kendimiz, işimizi, vazifemizi, sorumluluk alanımızı dört dörtlük yapmak kaydıyla. Evet, şimdi çok enfes bir cümle. Hakikaten Üstad Bediüzzaman bir mesele anlatırken itikadi, inanç açısından, kalbi, sevgi, muhabbet açısından, bir de ameli, yani tavır ve hareket açısından da o meseleyi oturtuyor, yerleştiriyor. Çünkü inanç düzgünlüğü yetmiyor. İnancımız güzel olsa bile amelimize iyi yansımıyorsa bak o amelimiz yine kötü oluyor. Mesela adam günah işlemenin kötü olduğunu biliyor. İnanıyor da ama yine günah işliyor. Bak o bilmesi inancı o günahın sorumluluğundan onu kurtarmıyor. Onun için itikadi düzgünlük şart. O itikada uygun yaşam tarzı da şart. Bakın Üstad Hazretleri ne diyor? İnsanın elindeki cüz-i ihtiyari ile işledikleri efallerinde. Maşallah. Ezberleyelim bu cümleyi ya. İnsanın elindeki cüz-i ihtiyari ile işledikleri efallerinde. Yani senin cüz-i iradene bakıyor mu, bakmıyor mu? Yani senin yapacağın bir iş mi, yoksa yapmayacağın bir iş mi? İşte her insan kendi özgür iradesiyle yapması gereken işlerinde Cenab-ı Hakk'a ait neticeyi düşünmemek gerektir. Mesela bir kadın dört kişiden sorumludur biliyorsun İslam hukukunda. Allah-u Teala o zayıf, naif, latif, cinsi latif olan o kadınları, kimisi annemizdir, kimisi kız kardeşimizdir, kimisi çocuğumuzdur, değil mi? Kimisi eşimizdir. O cinsi latif olan hanımları Cenab-ı Hak dört tane erkek grubuna sorumlu kılmış. Onları toplumda rezil olmasın. Başkalarına el açmasınlar. Namuslarını riske atacak durumlara girmesinler. Onlar böyle geçim derdiydi. Hayat standartlarıydı. Düşünmesin hiç. Onları dört tane gruba, bir babasına. Dünya geldi ya, babasına yüklemiş Allah sorumluluğu. Şimdi babasınız kızınıza ya da kocasınız ikinci olarak onu Allah-u Teala kocasına. Üçüncü olarak eğer babası kocası yoksa oğluna, büyük oğluna. O da olmayabilir erkek kardeşine. Ya illa bir kızın bu dörtten bir sorumlusu vardır değil mi? Şuna bak. O da mı yok? O zaman devlete, devlet başkanına, devlet sorumlularına Allah yük veriyor. Bu kadının maddi manevi maişetini, dini hükümlerini karşılayacaksınız. Hiç kimseye bu kadın muhtaç olmayacak. Devletin koruması altında helal dairede yaşayacak. Şimdi bu sorumluluk alanında olan bir baba, çocuğuna, kızına ne anlatabilir? Ne yapabilir? Sadece onlardan sorumlu. Biz onları yapmıyoruz işte. Bakın çocuğunun İngilizce eğitim alması için gösterdiği gayret, yaptığı harcama, üzerine düştüğü kadar aynı çocuğun Kur'an hakikatlerini öğrenmesi için gayret gösteriyor mu? Bak, cüz iradesiyle ilgili fiillerinde ihmalkarlık yapıyor. Gözüne giden bir rahatsızlık veren bir tozun, bir hastalığın tedavisi için yaptığı masraf, hareket, tavır kadar gözüne giren bir haramın tedavisi için de gayret sarf ediyor mu? Bunlar hep işte fiillerimize bakıyor. Bunlardan sorumluyuz biz. O kabul eder, etmez, yapar, yapmaz, o alana girmeyin. Evet. Onun için insanın elindeki cüz ihtiyari ile işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait neticeyi, Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Sen kendi üzerine düşen vazifeyi yap, Allah'a ait olan neticeye karışma. Buradaki yukarıda geçen vazifeler konusunu netayiş diye burada ifade etti. Demek ki Allah-u Teala'nın yarattığı alan, yaptığı alan, orada biz yapacağımız bir şey yok. Bir güzel örnek verecek. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar, halkların Risale-i Nur'a iltihakları, şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Yani Üstad Hazretleri talebelerinden örnek veriyor. Hani bu Risale-i Nur hakikatları insanlara imanı, ahlakı, ubudiyeti, kulluğu, Allah'ı, peygamberi, ahireti, iman esaslarını, İslam hakikatlerini anlatıyor. Tabi insan da böyle içinde bir şevk ve arzu var ki bütün insanlar bunu kabul etsinler. Cehenneme gitmesinler. Bunlar bizim kardeşlerimiz, nesebi kardeşlerimiz değil mi? Bunlar iman etsinler, cennete gitsinler diye gayret ediyor. Ama bu gayreti gösterirken insanlar eğer Risale-i Nur dairesi iltihak ederler, imanları kurtarırlar, ubudiyetlere girerlerse şevkleri artıyor. Gayrete geliyorlar. Değil mi? Ama halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Allah Allah. Derse gittiniz, çağırmışlar avcılara. O çok uzak bir yer. Neyse, olmadı Pendik'e. 4 saat İstanbul trafiğini çektiniz, gittiniz. Vardınız ki bir kişi var. Nasıl yani? Bir kişi var Allah ders. Ne yapalım? Çağırdık. Ben 10 kişi davet ettim. Benden başka kimse gelmedi. Bir ben geldim. İyi. Ne diyeceksiniz? Haftaya bir daha davet etse gider misiniz? Bak gördün. Yaptığımız bir şey ya. Yani biraz insan ya bir daha gelsem mi? Niye geldim? 4 saat kardeş değer mi? Değil mi? Olmadı işte. Ya. Bir peygamber gönderiyor Allah. O peygamber 10 sene, 20 sene, 30 sene, belki 100 sene. Bazı peygamberler çok uzun yaşamış, çok uzun tebliğde bulunmuş. Bir kişi iman ediyor. Demek ki o peygamberin gönderilmesine değer ki o bir kişi, Allah bir kişi iman nasip ediyor. Allah Allah. Ya çok güzel bir cümle gelecek, orada daha net anlaşılacak mesele. Halbuki üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehber ekmel olan şu üç cümleyi iyi bir hafızamıza yerleştirelim. Muktedai kül, üstad-ı mutlak, mutlak üstad. Ne demek yani? Hani bazı insanlar vardır ki bir konuda uzmandır. Peygamberimizin uzman olmadığı bir alan yok. Her konuda üstad. İki, her konuda uyulacak zat. Bu da önemli. Muktedai kül. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ailevi konularda uymasak olur mu? Ticari konularda uymasak olur mu? Haşa böyle denmez. Her konuda kadınların, çocukların, erkeklerin, siyasilerin, tüccarların, alimlerin, cahillerin, yaşlıların, neyse yani. Bir başka, ailede, ticarette, ekonomi, bütün alanlarda, bütün insanların uyacağı tek zat. Daha böyle bir zat yok yani. Üçüncüsü de rehberi ekmel. en mükemmel rehber olan zat ne kadar harika. Olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam وَمَا عَلَى الرَّسُولُ اِلَّا الْبَلَاءُ olan ferma ilahi. Allah-u Teala ne diyor Peygamber Efendimiz'e? Peygamberin vazifesi sadece tebliğdir. Hadi buyur. Böyle üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehber-i ekmel olan Allah'ın Habibi, kainatın yüzü su hürmetine yaratılan bir zat olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın bu emrini tam anlamış, bunu diyor kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Tam tersi bizim yaptığımızın. Biz bir şey anlattığımızda kabul gördükçe şevke geliriz. Kabul görmezse şevkimiz azalır. Peygamberimiz ise diyor, insanlar dinlemediğinde, kabul etmediğinde daha ziyade sayu gayretle, daha ziyade şevkle, Allah Allah. Bu nasıl bir iş ya? Tam böyle değil mi? Yaptıklarımızı tuttu bir şey. Çocuğunuz üç kere namazı böyle anlatıyorsunuz şevkle, gayretle. Dinleme. Zaten senin adam olmaz. Hadi buyur. Evet. Öyle yok. Ama hangi konuda? Her konuda. Bir örnek daha, bir ayet daha. Çünkü inneke la tehdi ben ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sırrıyla anlamış ki bu ayet-i kerimeyi motomot tercümesi şöyle. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Kime diyor Allah? Peygamberimize. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Evet. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. Bunu şöyle alalım. Sen hiç kimseyi değiştiremezsin. Hiçbir çekirdeği ağaç yapamazsın. Anlaşılıyor değil mi? Doğru. Ağaç yapamam bir çekirdeği. Hiçbir tohumu insan yapamazsınız. Bunu anlıyor muyuz? Helal meşru dairede baba anne rahmine tohum ekecek. Ama o tohumu bebek yapmak senin işin değil. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Evladını değiştiremezsin. Hanımını da değiştiremezsin. En büyük bir üstad da olsan birisini hidayete de getiremezsin. İşte bir örnek Peygamberimiz Aleyhisselam. Ne kadar güzel değil mi? Biz hep hedef odaklı çalışıyoruz hayatta. Hedef odaklı. Şunu yapacağım, şunu elde edeceğim, şunu kazanacağım, şuna şöyle... Evet. Anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve Halık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.